Ayrım 10. Tilki ile vals, ihanet, rant, para. Ergün Poyraz, sayfa 109. Turanlı Ertuğruloğlu kirli toplantısının temiz tanığı. 16 Haziran 2017 Kıbrıs Postası gazetesinde Turanlı Ertuğruloğlu kirli toplantısının temiz tanığı başlığı altında yine aynı konuda haber yayınlanıyordu. Toplum vicdanını yaralayan ve sinirlerini gerim gerim geren Emrullah Turanlı ile Tahsin Ertuğruloğlu arasındaki karşılıklı çirkin rüşvet suçlamaları devam ederken, söz konusu iş adamı ve bakanın sözüne ettikleri ve karşılıklı suçlamaların iki ayrı versiyonda anlatıldığı meşhur toplantıda Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı üyesi Ayşegül Baybars'ın hazır bulunduğu ve orada konuşulanların canlı tanığı olduğu ortaya çıktı. Toplum vicdanını yaralayan ve sinirlerini gerim gerim geren Emrullah Turanlı ile Tahsin Ertuğruloğlu arasındaki karşılıklı çirkin rüşvet suçlamaları devam ederken, söz konusu iş adamı ve bakanın sözüne ettikleri ve karşılıklı suçlamaların iki ayrı versiyonda anlatıldığı meşhur toplantıda Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı üyesi Ayşegül Baybars'ın hazır bulunduğu ve orada konuşulanların canlı tanığı olduğu ortaya çıktı. Emrullah Turanlı ile Tahsin Ertuğruloğlu arasındaki tartışmada seviye iyice düşerken, karşılıklı suçlamalar nedeniyle ülkede farklı bir şey konuşulamaz hale geldi. Tahsin Ertuğruloğlu önceki gün bazı gazetelere verdiği demeçlerde Emrullah Turanlı'nın kendisine rüşvet teklif ettiğini iddia ederken, dün canlı yayında konuşan Emrullah Turanlı ise FETÖ'den bahsedip ses kayıtları içeren bir CD gösterdi ve kendisinden zorla para talep edildiğini ifade etti. Ertuğruloğlu Turanlı'ya çanak tutan bir mekanizma kurulduğunu ifade ederek, bu çarkın içinde siyasetçiler, iş adamları, medya mensupları ve hukukçular olduğunu söylerken, Turanlı ise hayatından endişe ettiğini ve Bakan Ertuğruloğlu'nun nefret suçu işlediğini söyledi. Ancak Turanlı bu konudaki bir demecinde söz konusu görüşmede Halkın Partisi Merkez Yönetim Organı üyesi avukat Ayşegül Baybars olduğunu söylemesi, taraflarının birisi iş adamı, diğeri de bakan iki şahsın arasında günlerdir devam eden karşılıklı çirkin iddiaların bir görgü tanığı olduğunu da ortaya koymuş oldu. Turanlı açıklamalarında Bakan Ertuğruloğlu'nun odasında Ayşegül Baybars'ın konuya tanıklık edebileceğini zaten ifade ederken, böyle bir olaya tanık olan Halkın Partisi MYO üyesi Ayşegül Baybars'ın bunca zamandır neden sessiz kaldığı ve konuya açıklık getirmeyip partisini temizlemeyi vaat ettiği toplumun daha fazla kirlenmesine neden göz yumduğu ise merak konusu oldu. Rüşvet olayındaki kilit isim konuştu ve nihayet Emrullah'ın avukatı ve Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı üyesi Ayşegül Baybars konuştu. Baybars'ın konuşması Kıbrıs basınında şöyle yer alıyordu. Bir süredir özellikle ismimin tanık olarak geçtiği bir görüşme çerçevesinde basında farklı tartışma ve iddialar yer aldı. Bahse konu görüşmeye bir avukat olarak katıldım. Görüşme esnasında basına da yansıdığı gibi bakanlık tarafı süren bir projenin devlet dışında özel bir şirket tarafından denetleneceğini, bakanlık tarafından seçilen bu şirketin söz konusu denetleme ve müşavirlik hizmetini vereceğini, bakanlık olarak denetleme yetkilerini bu müşavir firmaya devrettiklerini ve bu hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkacak meblağın projeyi yüklenen firma tarafından karşılanacağını belirtti. Benim dahil olduğum toplantıda konuşulan tek konu bu hizmeti verecek firmanın kimliği, ehliyeti ve ortaya çıkan ücretin kim tarafından karşılanacağı ile sınırlı kaldı. Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığa neden olan bu husus herhangi bir çözüme ulaşılmadan toplantı sonlanmıştır. Sonrasında ombudsman raporuna da detaylı bir şekilde yansıyan bu denetleme ve ücreti konusunun hukuk dışı olmasının tescillenmesi ve kamuoyunda oluşan tepkiler sonucu konu bakanlık tarafından rafa kaldırılmıştır. Bu toplantıda konuşulanlar ve yaşananlar bu şekildedir. Bugünlerde ortaya konan, havada uçuşan iddialar çerçevesinde bir şeyler konuşulmuş olsa ve ben bunlara tanıklık etmiş olsam, bu durum ile ilgili gerekeni yapmaktan asla geri durmazdım. Yapılacak olası bir polis soruşturmasında olayın aydınlığa kavuşturulması için gerekli ilk ifadeyi vermeye hazır olduğumu da bu vesile ile kamuoyu bilgisine getirmek isterim. Emrullah siyasi işlere burnunu sokmazmış. 04.01.2014 tarihinde KKTC'de yayınlanan Er Meydanı adlı programa katılan Emrullah oldukça ilginç söylemlerde bulunuyordu. 40 yılda 2 ay bile tatil yapmadığını iddia eden Emrullah, 40 yıldır hak mücadelesi veriyorum bile diyebiliyordu. Bu nasıl hak mücadelesi diye itiraz etmekte tabii ki haklısınız. Başta Fikirtepe olmak üzere binlerce aileyi mağdur et, aç açık bırak, onların sırtından trilyonları kazan, sonra 40 yıldır hak mücadelesi veriyorum de. Tabii ki yiyen olursa. Emrullah programda bu çeneden yalan laf çıkmaz Allah'ın izniyle diyor ve devam ediyordu. 40 yıldır yalan laf çıkmadı. Allah'ım bu çeneden yalan laf çıkarma. Gülmeyin. Emrullah Kıbrıs'ta biyodizel üretmek için aspir adlı bitkinin üretilmesini teşvik ediyor. Tam bir işportacı edasıyla tohum benden, mazot benden, alım garantisi benden, kantarda paranızı alın diyordu. Bu aspirin çiftçiler için ne derece kazançlı olduğunu da sözlerine katıyordu. Anlatımları çiftçi lehine gibi gözükse de şeytan ayrıntıda gizlidir sözü burada da ortaya çıkıyordu. Öyle ki aspir ekimi için sanki çiftçinin elinde yer yokmuş gibi gözlerini devletin elindeki binlerce dönüm arazilere dikmiş, bu arazileri çiftçiye versin diyerek çiftçilerin üzerinden KKTC'nin yeraltı zenginlikleri başta olmak üzere topraklarına konmak istediğini istemeden de olsa sinyallerini veriyordu. Ne güzel değil mi? O da doğudaki ağalar gibi mazotu, gübreyi, tohumu verecek, çiftçileri borçlandıracak, sonra da icra ile ellerinden yerleri alacak. Tıpkı ortaklık yaptığı insanların fabrikalarını, işlerini ellerinden aldığı gibi. Bakın Emrullah neler diyordu. Ben siyasi işlere burnumu sokmam. Devletin elinde binlerce dönüm arazi varmış. Devlet bunları versin, biz alalım. Emrullah ben siyasi işlere burnumu sokmam da diyordu. Ama avukatı yeni kurulan Halk Partisi'nin kurucusu ve merkez yürütme organı üyesi Ayşegül Baybars. Partinin adı da ne güzel değil mi? Halkın Partisi. Emrullah'tan üfürmeler. Tarih 15.06.2017. Yer KKTC. Kıbrıs Genç TV. Günün getirdikleri programı. Sunucu Aysun Basri Akter, karşısında Emrullah. Sunucu Bakter konuşmasına şöyle başlıyordu. Programın ilk bölümünde son dönemde sıkça konuşulan mecliste de tartışmalara neden olan Ercan'da sözleşmenin 4 yıllığına daha uzatıldığı, uzatılmasının ardından Ercan işletmesini devralan konsorsiyumun büyük ortağı Taşyapı Direktörü Emrullah Turanlı var. Sayın Turanlı ile konuşacağız. Süreci karşılıklı iddialar, eleştiriler gündemdeyken bu ara taze bir gelişme Başbakan Hüseyin Özgür Gün bütün bu iddiaların ve eleştirilerin ardından bugüne kadar sessizliğini korumuştu. Bugün konuştu. Özgür Gün, yatırımcı iş adamı dahil hiç kimse hükümet üyelerine sermaye kılıcı sallamaya kalkamaz derken herkes kendini ve haddini iyi bilmeli dedi. Sert açıklamaları vardı. Bunlar dahil neler yaşanıyor? Ercan'da işletme tarafında neler oluyor? Beklentiler nelerdir? Bunları konuşacağız. Sayın Turanlı, işletmeyi devraldığınızdan itibaren çok tartışılıyor konu. Yaptığınız bir takım açıklamalara baktığımızda aslında siz de çok mutlu olmadığınız anlaşıldığı kadarıyla beklediğinizi bulamadınız. Ama birçok da eleştiriler bu sözleşmenin yapılması ya da işletme devri konusunda da memnuniyetsizlik dile getirdi. Bu son noktadan başlayalım. Bu sözleşme neden 4 yıllığına uzatıldı? Turanlı adeta çanak kokan sorular karşısında başlıyordu konuşmaya. Haydi izleyelim. Şimdi hanımefendiciğim bak ben mutsuz değilim ve kabul etmiyorum. Siz soruyu sorun ben cevaplayayım. Ben bu ihaleyi aldığıma çok mutluyum. Çok çok neşeliyim ve işimi de başarıyla yapıyorum. İşimi çok güzel yapıyorum. Halkın %100'ü memnun, herkes mutlu, herkes keyifli. Fakat maalesef keyifli olmayan kişilerin niye keyifli olmadığını şimdi konuşacağız. Yoksa 3,5 milyon insan Kıbrıs'a misafir gelip gidiyor. 3,5 milyon insanı ben ağırlıyorum, karşılıyorum, onlara hizmet ediyorum. Hepsinin teşekkürünü alıyorum. Hepsinin memnuniyetini alıyorum. Hepsinin aferinini alıyorum. Hizmetimi çok güzel yapıyorum. Bu hizmeti yaptığımdan dolayı da çok mutluyum, çok neşeliyim. Hatta tatil yapıyorum. Kıbrıs'ta tatil yapıyorum. Kıbrıs'tan kopamıyorum. Onun için hiç kimsenin üzüntüsü olmasın, sizin de olmasın. Spiker, peki mali olarak beklediğinizi buldunuz mu bu süreçte? Turanlı, mali olarak bir ticarettir. Bu ticarette kâr da vardır, zarar da. Ticaretin kaidesi budur. Bir işe girersiniz, para kazanırsınız veyahut kaybedersiniz. Hiçbir önemi yoktur ama ben işimden eminim, ben işimden para kazanacağım ve kazandım da. 2016 yılının, 2015 yılının vergi rekortmeni oldum. Bu zarar eden havaalanında 10 milyon euro devlete 2016 yılında vergi ödeyerek Kıbrıs tarihinde Kıbrıs'ın 100 yıllık, 200 yıllık, en son KKTC 40 yıllık, 45 yıllık tarihinde ilk vergi rekortmeniyim. Bir kere bunları çok iyi bilinmesi lazım. İlk 10 milyon euro vergi ödeyen vergi rekortmeniyim. Dolayısıyla işimi mükemmel yapıyorum, çok tebrik alıyorum. Şimdi bu hadiseye gelelim. Bu sormuş olduğunuz soru. Evet. Atma Emrullah, din kardeşiyiz. Şimdi Emrullah'ın işkembeyi kübradan atmalarına biraz ara verelim ve dönelim gerçeklere. Emrullah diyor ya, ilk 10 milyon euro vergi ödeyen vergi rekortmeniyim. Dolayısıyla işimi mükemmel yapıyorum, çok tebrik alıyorum. Mumu yatsıya kadar da yanmıyor, çok geçmeden foyası ortaya çıkıyor. 11.08.2017 tarihinde Kıbrıs gazetesinde Emrullah'ın ödedim diyerek övündüğü vergi borçlarını ödememesi üzerine Emrullah'a haciz gönderiyordu. KKTC Emrullah'ın alacaklarına el koyuyor. Maliye Bakanlığı faizleriyle birlikte 3 milyon euro yani 12,5 milyon lira civarındaki KDV borcu nedeniyle Ercan Havalimanı İşletmecisi T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketi gelirleriyle ilgili alınan haciz kararını uygulamaya koydu. Maliye söz konusu 3 milyon euroyu T&T'nin alacaklarından karşılayacak. Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada haciz kararının bu yıl içerisinde Yüksek İdare Mahkemesi'nce alındığını, bakanlığın uyarılarına rağmen şirketin KDV'yi ödememekte ısrar etmesi nedeniyle haciz kararını uygulamaya koyduklarını belirtti. Haciz konusu 3 milyon euronun TVT'nin alacaklı olduğu şirketlerden karşılanacağını belirten Kalkanlı, şirketin yani TVT'nin Pegasus, AtlasJet ve Adem Kaner gibi alacaklı olduğu şirketler var. O alacaklara el konuldu. 3 milyon euroyu karşılayana kadar da el koymaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Haciz kararının uygulamaya konmasının ardından basında TVT yetkililerinin devletten alacakları bulunduğunu ve mahsuplaşmaya gidilmesini isteyeceklerinin hatırlatılması üzerine devletin TVT'ye mahsuplaşma yapabilecek borcu yoktur diyen Kalkanlı, TVT yetkililerinin devreden KDV'den bahsetmiş olabileceğini ancak mevcut yasa gereği bunun mahsuplaşma için kullanılamayacağını belirtti. Ne diyordu Emrullah? 2016 yılının, 2015 yılının vergi rekortmeni oldum bu zarar eden havaalanında. 10 milyon euro devlete 2016 yılında vergi ödeyerek Kıbrıs tarihinde Kıbrıs'ın 100 yıllık, 200 yıllık, en son KKTC 40 yıllık, 45 yıllık tarihinde ilk vergi rekortmeniyim. Bir kere bunların çok iyi bilinmesi lazım. Demek ki bu işler atmakla olmuyor. Bakın, atmak dedim de aklıma ne geldi? Atma Recep, din kardeşiyiz sözü neden söylenmiş? Bu söz ne demek? Atma Recep, din kardeşiyiz deyiminin açıklaması, anlamı, hikayesi hakkında sizlere kısa bir bilgi vereyim. Öncelikle bu deyim, kuru sıkı palavra atanları ikaz etmek için kullanılır. Hikayesi, Osmanlı Devleti'nin hudutları içinde onlarca devleti barındırdığı devirlerde elbette asayişi sağlamak her zaman her yerde pek mümkün olmuyordu. Zaman zaman ayaklanmalar çıktığı gibi otoritenin uzaklığından istifade eden eşkıyalar sık sık dağlara çıkıp kendi halklarını soyup soğana çevirmenin yollarını arıyorlardı. İşte Arnavut Recep adındaki bir eşkıya başı da böyle biriydi ve çetesiyle birlikte dağa çıkmış halka zulmederdi. İşi iyice azıttıklarının haberi hükümet merkezine ulaştığında peşlerine bir birlik gönderilmiş ve Recep ile arkadaşları saklandıkları yerde kıstırılmıştı. Recep bir kurtuluş, bir hal çaresi kalmadığını anlayınca askerlere doğru bağırmaya başlamış. ''Etmeyin more, hep din kardeşiyiz, atmayın, teslim oluyoruz.'' Teslim olan Recep ve çetesi yakalanıp bu seferlik az bir cezaya mahkum edilmiş. Sonraları Recep bu olayı kahve köşelerinde anlatırken, ''More, vallahi gebertecektim zaptiyeleri, çolukumuz çocukumuz var diye akladılar da acıdım.'' diye palavra atarmış. Bir gün dinleyenlerden işin aslını bilen biri, ''Atma Recep'' demiş, ''Biz de din kardeşiyiz'' demiş. O günlerde söylenen bu deyim sanırım artık değişecek ve ''Atma Emrullah, din kardeşiyiz'' şeklinde söylenecektir. Kripto FETÖ'cü kim? Neyse, yine dönelim sunucu ve Emrullah'a. Genç TV'nin sunucusu sözleşmenin uzatılması diyor, daha lafını bitirmeden Emrullah başlıyordu ezberden atmaya. Sayın Bakan, şu andaki bu konu ben Kıbrıs Devleti'ne saygılıyım, az evvel de açıkladım. Sayın Başbakan'ın da bir açıklaması olmuş, Sayın Başbakan'a da saygılıyım. Kıbrıs'ın tüm bakanlarına da saygılıyım, idareye saygılıyım. Saygısız olduğum hiç kimse yoktur. Yeryüzündeki tüm canlılara saygılıyım ve haddimi iyi bilirim. Ama bu demek değildir ki hakkımdan taviz veririm. Hakkımı taviz vermem, hakkımı sonuna kadar hukukta ararım. Bunun iyi bilinmesi lazım. Benim yaşadığım ülke hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. İş yaptığım ülkede KKTC'de hukuk devletidir. Öyle geldim ben buraya, öyle ihaleye girdim. Burası bir hukuk devletidir. Hukuk devleti kurallarına göre de iş yapıyorum. Bakınız Sayın Bakan, bugün konuşacağımız bu konudaki Sayın Bakanımız beni korumak ile mükellef bir devletin mertebesinde, hükümetinde görev yapmaktadır. Beni korumak zorundadır. Ben o Sayın Bakanlara güvenerek buralara geldim. Benim başıma bir hadise geldiğinde bu devlet, bu hükümet, bu millet beni korur diye burada görevi yapıyorum. Ama anlıyorum ki Sayın Bakan'ın açıklamalarından Sayın Bakan'ın beni korumasını bir yana bırakın. Sayın Bakan kimin olduğu belli olmayan bir kripto ile beni tehdit ediyor. Hadi gelin şimdi yine Emrullah'ın konuşmalarına ara verelim. Sözlük anlamı saklı yazı, şifreli yazı olan kriptodan ne kastettiğini açıklayalım. Emrullah kripto diye kendince FETÖ'cüleri kastediyordu. Kripto dediği, FETÖ'cü dediği, hatta kendisini öldürmek için gönderildiğini iddia ettiği kişi kim derseniz, bundan sonrası baştan olduğu gibi her zamanki gibi komedi. Ya da hep bilinen yönüyle Emrullah Şov. Bakın bu arada Emrullah'ın kripto olarak nitelediği ismi açıklamayı unuttuk. Ömer Elmas. Kim mi Ömer Elmas? Uzun uzun yazmaya gerek yok. Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Bilal Erdoğan'ın okul ve sınıf arkadaşı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 120.